Tanrı yaşayan babadır. Biz her zaman bu sözü işitiyoruz ve inanıyoruz diye ikrar ediyoruz ama bizim ruhumuz gerçekten ona dayanmamız gerekiyor. Beden, ruh ve can diye üç tane ayrı işlevine sahip olan bu üç tane bir oluyor, bir karakter oluyor. Böylece bir insan oluyor. Beden derken sonsuz değil. Birkaç yıl sonra tekrar toprağa dönüyor. Bazı insanlar da on yıllarca yani devam ediyor. Bazı insanlar da daha uzun yaşıyor ama beden mutlaka yok oluyor ve beden her ne kadar kutsal ya da beden her ne kadar harika olsa da göklerin egemenliğini miras olarak alamaz. Mutlaka toprağa döner. Yani herkesin yaşam süreci farklı. Biz bu dünyada uzun zamandır yaşamak istiyoruz. Bedene sahip olanlar böyle oluyorlar. Daha uzun zamandır bu dünyada yaşamak istiyorlar. Ama bir gün Rab ruhumuzu alacaktır. Yani bu imanımız oluyor. O yüzden biz mesela cennet bahçesine gidiyoruz. Ondan sonra göğe alınacağız. En son gününde hep beraber herkes bütün kutsalları, bütün canları Tanrı çağıracak ve göğe alacaktır. O şimdi göktedir ve o dirildi ve göktedir. Yerimizi hazırlıyor. Bunu açıkça söyledi. O göğe alınınca yok olmuyor. Orada Baba Tanrı'dan kutsal ruhu isteyecektir ve bize göndereceğini söyledi. Dolayısıyla o göğe alındıktan sonra gökten bize kutsal ruhu gönderdi. Şimdi de baba tarafından kutsal ruh çıkmaktadır. Siz ve ben kutsal ruhu aldık değil mi? Bu ilk kilise çağındaki insanların aldığı kutsal ruhla farklı değil. İsa Mesih bu dünyada iken kimse kutsal ruhu almadılar. İsa Mesih dedi ki ben sizden ayrılmak sizin için daha faydalı. Çünkü ayrılmazsam kutsal ruh gelmez. Ben ayrılmam lazım ki kutsal ruhu isteyeceğim ve size kutsal ruhu göndereceğim dedi. O yüzden o göğe alması lazım mutlaka. Yani o zaman İsa Mesih dedi ki siz bekleyin diyor. Siz Yeruşalim'den ayrılmayın bekleyin diyor. Ondan sonra göğe alındıktan sonra onlar 10 gündür bekliyorlardı. Çok dua ediyorlardı. Dua ediyorlardı. O zaman gökten kutsal ruh indi. İsa Mesih bu dünyada olduğu sürece kimse kutsal ruhu almadı. İsa Mesih göğe alındıktan sonra yani artık kutsal ruh geldi. Yani kutsal ruhu bekleyenler için kutsal ruh gönderdi. İsa Mesih'in 11 öğrencileri olsun ve 120 tane kişi vardı. Bunlar Markos'un evinde dua ederken kutsal ruhu aldı. Aynen bunun gibi bugün siz ve ben aynen onlarla aynı bir şekilde İsa Mesih bu dünyadayken onlar kutsal ruhu aldıysa yani o günkü kutsal ruh ve şimdi bizim aldığımız kutsal ruh hiçbir farkı yok. Mesela yani İsa Mesih olduğu zaman kutsal ruh alsaydı mesela fark olabilir diye düşünebiliriz. Ama İsa Mesih bu dünyadayken hiç kimse almadı. Yuhanna 10:37'de ne diyor? Bana iman edenler karnında diri su akacak diyor. Bana iman edenlerin alacağı kutsal ruhtan bahsediyor bu. Yani İsa Mesih yüceltilmediği için kimse kutsal ruhu almadı diyor. İsa Mesih yüceltildikten sonra artık bize kutsal ruhu gönderdi. O yüzden o zaman yani kutsalların ardı tecrübeler ve şimdiki kusarların tecrübesi tamamen aynı. Yani o çağdaki insanlar daha çok sıcak, daha çok ateşli, daha çok kusarlıkla dolu ve çok belirtiler, çok armanlar oldu. Ama bugünlerdeki insanlar niye böyle değil? Çünkü insanlar kendi kendine bahane yaparak kendi kendine Tanrı'nın badini unutmaya çalıştıkları için ya bu yanlış tavırdan dolayı yani oyun olsun bugün olsun aynı. Bugünkü insanlar da aynı şekilde kusarlıkla dolu olabilir ve kusarlık gelince güç alacak diyor ve şimdiye kadar o güç devam ediyor. Bugün yani geçmişteki gibi geçmişteki şeyler farklıymış falan diye bazı insanlar diyorlar ki günümüzde müstelleme çok zor diyor. Yani insanlar daha çok böyle taştan yüreği diyor. Tabii ki yani insanlar gitgide daha çok yüreği taş gibi olabilir ama geçmişte Sodom ve Gomorra çağında insanların yüreği daha çok taş gibiydi. Mesela yolda insanları yani taşla öldürdüler. İsa Mesih'e inanıyor ve müstehliyor diye taşlayarak sokakta insanları öldürdüler. Ama günümüzde mesela yani sokakta taşlayarak öldürmüyor değil mi? Ben 78 yılında bir test yazdım. O testte diyor ki yani müsterleme için müster kağıdını dağıttığı zaman hemen inanmıyorlar. 250 kişi yani bunu dağıtmak lazım ki bir kişi Rab'e geliyor. Yani böyle bir mesela yani yani böyle müste kağıdını dağıtarak müsteliyorlar ama 200 kere bunu dağıtmak lazım ki anlatmak lazım ki bir kişi inanabilir. Yani çok çabalamak gerek. Yani 250 kişi. Mesela insanlar diyorlar ki müste kağıdını alınca atıyor diyorlar. Tabii yani aynen öyle. Yani 200 kişi mesela bunu alması lazım ki bir kişi kiliseye gelebilir. Geçmiş gibi şimdi de aynı. Şimdi mesela sokaklarda insanlar İsa'ya inanıyor diye öldürülmüyor. Yani biz ilk iman ettiğimiz zaman bazı insanlar evde mesela anne babasından dövülerek mesela bazağı kırıldı mesela. Yani bir kız vardı. Onun abisi mesela yani saçlarının hepsi kesmiş kilise gidiyor diye zulüm ederek öyle yapmış. Yani bu şeyler geçmişte daha çoktu. Şimdi öyle zulümler yoktur artık. Yani tabii ki ihmal edebilir ama geçmişteki gibi o şiddetler yok. Ama insanlar şimdi bahane yapıyor. Siz gerçekten gayret ederseniz kusarlıkla kusarlığın yönetimindeyseniz yani şimdi daha harika şekilde Rabbin işini yapabilirsiniz. Çünkü şimdi bütün din yani kabul edilir ve bütün dini kabul ediyor yani sosyetede. O yüzden Hristiyanlığa o kadar zulüm etmiyor. Yani insanlar bahane yapıyor sadece. Biz Tanrı'nın işleri, Tanrı yaşayıp yaptıklarına gerçekten inanmamız gerekiyor. Yani bahane İblis tarafından geliyor. İblis altara bahane yaptırıyor. O yüzden yani biz gerçekten zaferli olmamız gerekiyor. Dolayısıyla yani herkes ilk kilise çağındaki insanlar olsun, şimdi olsun kusarlığı aldılar. Markos evinde kusarlığı aldılar. Çok harika şekilde Rabbin işini yaptı ve çok zulüm aldılar değil mi? Taşlanarak ölmüş olanlar da var mesela Stefanus gibi. Yani o gün 3000 kişi mesela baptist oldu diyor. O kadar harika şekilde, çok gayretli bir şekilde çalıştılar ama günümüzdeki insanlar mesela utanıyor, müsterlerken bahane yapıyor. Ondan sonra insanlar çok kötü diyor. Yani kötü değil, kendi yüreği kötü olduğu için gerçekten Mesih gibi fedakarlık yapmak istemediği için, hizmet etmek istemediği için yani bahane yaptırarak çalışmıyor. Yani o gün olsun şimdi olsun durum aynı. biz gerçekten Tanrı'ya inanmamız gerekiyor ve İsa Mesih'in yaptığı işini biz de yapmamız gerekiyor. İsa Mesih ne dedi? O dirilmeden önce Yehova'nın adı dünyada kullanılıyordu. Yehova adını çağırıyorlardı. Yani Yehova derken gökteki büyük bir melek Tanrı'nın adıyla çalışıyordu ve Yehova Tanrı'nın adıyla Tanrı'nın tahtını korudu ve İsrail'i korudu. Yani İsrail'i yönetti. Ondan sonra İsa Mesih dirildikten sonra ne dedi? Matta 28. bölüm 18. ayet ne diyor? Şimdi artık baba gökteki yetki ve yeryüzündeki bütün yetki bana verdi diyor. Geçmişte yetki yoktu. Sadece Yehova denen o meleğe İsrail kutsal yasayı iletecek ve yani kutsal yasayı öğretecek bir yetki verdi. Ama şimdi artık Baba Tanrı bana bütün yetki verdi diyor. Yani Yehova meleğine verilen o yetki de bana verdi diyor. O yüzden şimdi artık İsrail'in dışına gidin ve müsterleyin diyor. Bütün ulusları öğrencim olarak yetiştirin diyor. Ve baba o kutsal ruhun adıyla baptist verin diyor. Benim size öğrettiğim bütün şeyi öğret diyor ve bunu yerine getirsin diyor. İsa Mesih yani bize neyi öğretti? O müsteyi iletmek için Şeria ırmağından çıktı ve ilk yani ne hakkında anlattı? Tövbe edin diye öğretti değil mi? Biz mescitler sadece dini seçmiş olanlar değiliz. Kutsal kitapta ne diyor? Tanrı seçti diyor. Biz sadece itaat ederek geldi. Yani tövbe edin dediği için biz itaat ederek tövbe etmiş olanlarız. Ve tövbe etmiş olanları Tanrı seçiyor. Kilise derken Tanrı'nın çağırdığı ve itaat etmiş olan kişileri Tanrı seçti anlamına geliyor. O yüzden biz tövbe edin diyen Tanrı'nın sözünü işiterek tövbe ettik. Biz neden tövbe ettik? Yani tövbe olmadan Mesih'i olamaz. Neden tövbe ettik? Biz geçmişte Tanrı'yı tanımıyorduk. Tanrı gerçekten var olduğunu tanımıyorduk. O yüzden Tanrı'nın isteğine göre yaşamadık. Ve Tanrı'yla hiç alakasız yaşadık. Ve Tanrı'ya karşıydık. Ben de İsa'ya inanmadan önce kiliseye gidenleri eleştirdim. Yani nefret ettim. Sebepsiz nefret ettim. Tanrı'yı tanımadığı için Tanrı'nın düşmanı oluyor bu şekilde. Yani buna öz günah diyoruz. Biz hepimiz bu günahtan tövbe etmiş kişileriz ve kendisi kendi benliğin tutkusuna göre yaşayarak mesela bedendeki günahlar var. Biz Tanrı'ya gelerek gerçekten tövbe ettik ve bunun için başlamak gerekiyor. Yani İsa Mesih doğru kişiye çağırmaya gelmedi. Günahkarı çağırmak için geldi. Mesela doktor için sağlıklı kişi gerekmiyor. Yani hasta kişi gerekiyor. O yüzden yani İsa dedi ki ben günahkarı çağırmaya geldim diyor. Günahkar İsa'nın sözünü işiterek tövbe ediyor. Yani biz yüreğimizde de çok günah var. Mesela herkesin karakteri farklı. Kadın, erkek olsun. Mesela büyükler olsun, küçükler olsun. Yani herkes farklı. O yüzden gerçekten çok karakter herkes farklıdır. Bütün hayat boyunca karı kocalar yaşıyorlar. Ama birbirine uymuyor iyice. O yüzden bütün hayat boyunca yani sabır ederek yaşıyorlar karı kocalar. Ama yani karakteri aynı olduğu için yaşamıyor. Mesela Yakup ve Esav ikiz olduğu halde anasının karnında mesela savaş oldu yani. Bu kadar insanlar herkes farklıdır. Yani aynı değil. O yüzden birbirinden nefret ediyor. Kain mesela kendi kardeşi Abil'den nefret ediyor. Sebepsiz nefret ediyor. Çünkü Tanrı Abil'i sevdiği için nefret ediyor. O zaman Tanrı ne diyor? Yani Yaratılış kitabı 4. bölümde ne diyor? Kain neden sen suratin değişti diyor. Yani çünkü kendi kardeşi hakkında şikayet var, nefret ediyor ve kıskançlık var. O yüzden suratın değişti diyor. Sen günah işlemek istiyorsun ama sen kontrol etmeli dedi yani Tanrı. Günah işlemek üzere diyor yani günah kapının önünde diyor. Bu ne demek oluyor? Senin kanı yani kapı dışına yani akıyor anlamına geliyor. Yani senden yaşam ayrılıyor anlamına geliyor. Ne kadar korkunç bir söz. Sen günah kontrol etmezsen senin yaşamın yani günah kapının önünde olacak diyor. Yani senin kanı kapının dışına akıyacak diyor yani. Bu ölüm oluyor. O yüzden İsa Mesih kardeşinden nefret ederse bu cinayet diyor yani. Cinayet. O yüzden insanı öldürmese de nefret ederse bu yani cinayet oluyor. Kayne yani söylediği gibi İsa Mesih aynısını söyledi. O yüzden bu karakter kendi karakterini iyice kontrol etmeli. Ama yani kusurlu olmadan bu çok zor oluyor. Yani yüreğindeki günah yüreğindeki günah oluyor. Yani asıl günah oluyor. Dolayısıyla biz bu konuda tövbe etmek lazım. Ama sadece sözle tövbe ediyorum, tövbe ediyorum. Yani dersek yani hiçbir şey hissetmiyoruz ama mesela bir yerdeki bir mal yani kova içine koyarsak tamamen aktarıldığı gibi. Aynen bunun gibi İsa Mesih bizim günahımızı üstlendi. Yani bana bel diyor İsa Mesih. Günahını bel diyor İsa Mesih'e aktarıyoruz. Yani İsa Mesih'in dışında başkasına aktaramayız. Yani İsa Mesih'e biz günahımızı aktarıyoruz. O yüzden bana bel diyor. Ben üstleneceğim diyor. O yüzden biz İsa Mesih sayesinde günahımız bağışlandı. Günahımızı üstlendiği için yani günahımızı aktardığı için biz günahımızdan bağışlandık. Yani buna inanıyoruz. Mesih yoksa kendi günah aktaramaz. Ama Mesih varsa kendi günahını aktarabiliyor. Yani bu bir tanıklık oluyor. Benim günahımı tamamen aktaran kişinin bir tanıklığı var. Dolayısıyla biz İsa Mesih diye sürekli çağırıyoruz değil mi? Yani sanki biz zorla putperestlik yapıyormuş gibi yani İsa'yı bile bile yaparak put gibi yaparak yani hizmet etmeye çalışan değiliz. Günahımızı İsa Mesih'e aktarmamız gerekiyor. Günahımızı aktaran kişi İsa Mesih'tir. Yani İsa Mesih bizim imanımızı tamamen imanımızın sorumluluğunu o taşıyacaktır. Günahımızı ona aktardık biz. O yüzden şimdi artık Tanrı bizi doğru sayacaktır. O bizim günahımızı üstlendi. Yani ona hepsini aktarmak lazım. O sonsuza kadar bizim günahımızın sorumluluğunu taşıyacaktır. Günahımız hakkında her şey o üstlendi ve o yani halledecektir. Bu şekilde bizim imanımız budur. İsa Mesih eğer yoksa siz günahını aktarmamış oluyorsunuz. Yani aktaracak bir kap yok çünkü. Yani günah aktaracak bir iş sadece Tanrı yapabilir. Tanrı içinizde yoksa, Tanrı'nın gönderdiği Mesih içinizde yoksa yani günahını aktaramazsınız. O yüzden İsa Mesih'i ağzıyla ikrar edin diyor. Yani günahımızı tamamen ona aktardığına inanın diyor. Sadece oturup inanıyorum yani dememek lazım. Gerçekten biz yani onu o günah ona aktarmak gerekiyor. O yüzden gerçekten günahtan başlamış kişileri toprağındaysa bu kilise oluyor. Kilise İsa'nın bedeni oluyor ve İsa kilisenin başı oluyor. O yüzden kilise çeşitli insanlar kilisede var ama sanki kutsal kitapta ne diyor? 1. Korintliler 12. bölümde göz, burun ve ağız ve kulak ve el ve parmak yani ayak hepsi farklı. Aynen bunun gibi bütün yani kişinin karakteri farklı ve görevi farklı. Yani herkesin görevi farklı ama bir beden oluyor değil mi? Yani el havada olması lazım ki yani el mesela yerde durmuyor ama ayak havada değil yani yerde duruyor. Dolayısıyla yani el diyor ki sen her zaman neden yani yere basıyorsunuz? Yani sen ümidin gökte neden yani her zaman yerdesiniz diyemez. Ondan sonra ayak yani elle diyemez ki ben her zaman çok ağır bir yük taşıyorum. Sen neden bunu yapmıyorsunuz diyemez. Yani el yoksa ayak hareket edemez. Yani havadadır. El havadadır ama beraber hareket etmesi lazım ki yani ayakta iyice hareket edebiliyor. Yani sadece görevi farklı. Bütün hayat boyunca mesela yani havadadır. Yani hiç yeri basmıyor el ama yani haleluya derken mesela ellerimizi kaldırıyoruz. El yani ayağı diyor ki sen niçin yani kaldırmıyorsunuz diyemez. Yani görevi sadece farklı. O yüzden yani başka insanları eleştirmemek gerekiyor. Mesela Asra çok acı bir yemek yiyor. Yani göste mesela niçin bana vermiyorsun? Sen sadece yiyorsun derse mesela yani o acı yemeği yani göstere yersin ne olacaktır? Yani görevi farklı. Yani göz sadece bakmak gerekiyor. Yani ağız da mesela göremez ama yemek gerekiyor. Yani her şeyin yani görevi farklı. O yüzden birbirlerine saygı göstermek lazım. Birbirlerine teşvik etmek lazım. Rabbin gelişine dek birbirlerine teşvik etmek lazım. O yüzden ne diyor? Ümidimizi sımsıkı tutalım diyor. Sevgi ile birbirlerini teşvik verelim diyor. Toplamak istemeyenler gibi olmayalım diyor. O gün daha çok yaklaşıyorsa daha çok toplanalım diyor. Dolayısıyla kilisede bazı insanlar çok gayret ediyor. Çok gayret etmeyen de var. Çeşitli insanlar var. O yüzden şikayetli olabilir. Ama 120 kişi yani hep beraber kutsallıkla dolu olduğu gibi mesela ilk kiliselerinde aynen bunun gibi biz de öyle olmamız gerekiyor. O zaman Rab şimdi ne yapıyor? Rab gökte bizi almak için yani yer hazırlamaktadır. Yer hazırlarsa bizi alacaktır. Bu dünyadayken yani henüz zaman varken yani erken alınacak kişi var mesela. Erken yani alınacak kişi var cennet bahçesinde olacak. Yani bu kişi daha uzun zamandır yani yerde olması gerekir diye düşünebilir ama Rab yani erken alabilir. O zaman beden yararsız oluyor. Bazı insanda mesela ümitsiz sadece yani yerde zengin yaşamaya çalışıyorlar ve uzun yaşama için çok çabalıyor ve ben burada uzun yaşayacağım derse mesela Rab ansızın onu almaya geldi. Onun ruhunu alıyor. Yani beden elbise gibi çıkartılıyor. Ve ruh Tanrı'nın sözünü yiyor. Kanını yiyor. İsa'nın kanını yiyor. Yani bu ruhu Rab alıyor. O zaman ne diyor Rab? Ben bu akşam senin ruhunu alacağım. Şimdi artık sendeki her şey kiminki olacaktır diye soruyor. Yani dolayısıyla kendisi için hiçbir yarar olmuyor. Yani bu dünyada ne kadar çabalayarak, mülk biriktirerek mesela kendi çocuğunu yetiştirirse de mesela ev yaparsa da harika bir şekilde yaşamış olsa da kendisi için hiç yararsız olmuş oluyor. Yani kendisinde olan şeyleri İsa Mesih'e aktarması hiç yararsız oluyor. Matta kitabında bunu anlatıyor. Dolayısıyla bugünlerdeki insanlar şimdi yani herkes ölebilir. İmanlarda mesela trafik kazasında ölebilir. İnsanlar yani uzun yaşamak istiyor ama Rab arıyor, ruhunu arıyor. Biz aynen bunun gibi Rab bizi almaya geliyor. O zaman şimdi ölenler gibi aynı. Yani beden bırakıyor, sadece ruhunu arıyor. Rab havaya geldiği zaman bizi o şekilde alacaktır. Biz bunu beklemek lazım. Ben yaşlı olduğum için daha çok o gün yani yaklaşıyor ve o günü bekliyorum ve gerçekten başka insanlara benim yüreğimdeki olan şeyleri iyice yani anlatamıyorum ama ben gerçekten akşamleyin yatarken dua ettikten sonra yatıyorum. Bugün yatarken ruhumu arırsa o zaman o yüzden beni arırsa sadece beden burada kalacaktır. Yani ben ne burada ne kalmak gerekiyor. Kalmamak lazım. O yüzden çok kaygılanıyorum. Çok derin düşünüyorum. Yani ne yapsam yani daha harika şekilde yaşayabilirim. Yani İsa Mesih ne demiş? Yani sendeki mülk kiminki olacak demiş. Yani bu söz duymamak gerekiyor. O yüzden ben gökteki egemenliği için daha iyice hazırlamak için çok kaygılanıyorum. Bu benim ümidim oluyor. Yani ruhumu Rab alacak. Bu benim rüyam oluyor. Bu benim vizyonum oluyor. Bunun için hazırlık yapıyorum. Her zaman hazırlıyorum. Çok iyice hazırlanıyorum. Yani sevinçle hazırlanıyorum. Bizim kursarlar hepsi Rabbin vaadine inanan kişilersiniz. Rab tekrar almaya gelecek demiş. Yani ona inanıyorsunuz. Yani Rab tekrar geldiği zaman ben sonra gideceğim derse amin deyin. Ben seni almaya geldim dediği zaman hoş geldin diyecek kişi amin deyin. Yani içinde mesela kaygı çekebilir. Mesela ben yani bankada param var bunu kullanamıyorum diye amin dedikten sonra yani kaygılanan kişiler de olabilir. Biz yani kaygı çekmemek lazım. Yani biz hazır olmamız gerekiyor. O yüzden Rab iman, bize iman verdi ve neden iman verdi? Dünyayı yensin diye. Hep beraber canım dünyayı yenelim diyelim. Canım dünyayı yenelim. Canım dünyayı yenelim. İman derken dünyayı yenmesi lazım. Dolayısıyla siz dünyadan ayrıldığınız zaman sizin alabileceğiniz şey. Yani ben gerçekten bazı verebildiğim için ben yani tek başıma olsa da ben bir okul kurmak istiyorum. Mesela teolojik okul olsun ya da kilise olsun. Yani bunu yapmak istiyorum. Gerçekten isteğim var. İsteğim budur. Ben ruhum için gerçekten yani bunu yapmak istiyorum. Ruhum için yani göğe getirebilirim bunları. Benim ruhum bu dünyadan ayrıldığı zaman yani kiminki olacaktır diyecektir. Yerdeki bütün şey başka insanların olacak. Yani kiminki olacak diyor. Ey akılsız kişi diye Rab yani azarlamaması lazım. Yani bunun için ben çok çabalıyorum. Yani o yüzden bunun için birbirlerimizi teşvik etmek lazım. Teselli etmek lazım. Ama yandaki kişilere bakın ve şimdi ilahi grubuna bakın ve yukarıdaki insanlara bakın nasıl bir kişi. İsa'nın kanıyla bağışlanmış kişiler. İsa Mesih'e kendi günahını aktarmış olan kişiler. İsa Mesih'e dayanan kişiler. İsa Mesih'in sevdiği kişiler. İsa Mesih onlar için kanını aktı. Yani onlar için kanını döktü. Oysa onlar şimdi onlar için kanını döktü ve günahını üstlendi ve biz de günahla kanını dökünceye kadar savaşan kişileriz. Asker gibiyiz. İbraniler 12. bölümde o şekilde anlattı diyor değil mi? O zaman biz Tanrı'nın sevgisini alan kişiler bu dünyada zulüm alabilir. Ama biz onlardan nefret etmemek lazım. Onları zulüm etmemek lazım. Ben gerçeği anlamadan önce Ferisiler gibi yaşadım ama gerçeği anladıktan sonra gerçekten biliyorum ki bedenim toprağa dönecektir. Ama benim kilisem benim bedenim oluyor. İsa Mesih kilise İsa'nın bedeni olduğunu söyledi. Biz İsa Mesih ile birlikte bir beden oluyoruz. Bir aynı üyeleriz. Yuhanna 17-11'de ne diyor? Baba bana verdiğin babanın adını onlara verdim. Onlar da bizimle birlikte olsun dedi. O yüzden biz bu benim bedenim oluyor. Bu beden gökteki egemenliğini biraz olarak alamaz ama kilise benim bedenim oluyor. Kilise benim bedenim oluyor. Yani bu parmak, ayak, yani göz var. Aynı bunun gibi kilisede çeşit kişiler var. Bu benim bedenim oluyor. O yüzden ben pastörlük yaparken de bedenimdir diye düşünerek bedenimi seviyormuş gibi, bedenimi yıkıyormuş gibi, bedenim için bir şey yiyormuş gibi, yani çok bedenim için çok çabaladım. Ben bütün hayat boyunca pastörlük yaparken gerçekten böyle yaptım. Oysa Şingidong'da Songjuk Am diye bir taş var orada. 9-6 tane sözle mesela bir şiir yazdım. Ben her zaman okuyorum. Ben onu okurken hiç şikayetim yok. Ben o konuda gerçekten hiç rahatsız değilim. Çünkü ben o şekilde yaşadığım için sadece yani sürekli o şekilde yaşadığım için ve şiir olarak bıraktığım için kiliseyi kendi bedenim gibi çok sevdim ve çok yani baktım. Benim kendi bedenim gibi yani çok değerli davrandım. Yani bu beden göklerin egemenliğini miras olarak aramaz. Beden ne kadar sağlıklı olsa da harika bir elbise giymiş olsa da toprağa dönecektir. Ama benim bedenim olan bu kilise, Mesih'in bedeni olan kilise Tanrı tarafından sevgi alıyor. O yüzden birbirimizi sevmek lazım ve teşvik etmek lazım. Ama yani bakıyorum ki ben bütün hayat boyunca sürekli şunu istiyorum. Kilisede sevgi yok diye söylüyorlar. Şu kişi böyle, bu kişi böyle diye. Çok yani dedikodu yapıyor. Ben bir gün ibadetten sonra pastör mesela kilise elemanlar 200 ya da 300 olduğu zaman mesela tekel tekel selam söyleyebilirim ama yani binlerce kişi varsa yani bu imkansız. O yüzden yüzlerce kişi varken yani aynı şekilde gülmek lazım. Herkese gülmek lazım. Gülümsemek lazım. Çünkü yani bu kişi güldükten sonra şu kişiye böyle kötü bakmak olmuyor. O yüzden aynı şekilde selam söylemek lazım. Yani yüzlerce kişi öyle yapabilir ama binlerce kişi yani böyle yapınca tamamen perçi oluyorum. Yani tamamen yapamıyorum. Çünkü suratım tamamen felçleniyor. O yüzden iyice selam söyleyemiyorum, gülemiyorum. Yani çok zor oluyor. Yani herkese böyle selam söyleme. Mesela el sıkıştığım zaman da aynı şekilde. Mesela merhaba diyerek el sıkışıyorum ama yani herkese aynı şekilde yapamıyorum. Ondan sonra yani o kişi diyor ki beni ihmal etti diyor. Böyle yanlış anıyor. Ondan sonra bana diyor ki pastorum diyor. Yani kendisi el sıkışmak istemiş ama yani ben onu iyice yapamamışım. Yani o yüzden şikayet ediyor. Yani bu kişiye nasıl davranabileceğimi hiç bilemiyorum. Bu kadar çok zor oluyor. Yani selam söylediğim zaman mesela benim oğlum Pastor Kim çok selam iyice söylüyor. Böyle çok gülümsüyor. Ondan sonra çok sıcak, samimi mesela selam söylüyor. Ama ben bütün hayat boyunca mesela o şekilde telkinli içinde yaşadığım için onu yapamıyorum. Harika şekilde selam söylemek lazım. Ama yani önemli olan nedir? yüreğinden gerçek sevgi olması lazım. Yani kiliseler, kilisede elemanlar arasında hiç nefret ettiği kişi olmaması gerekiyor mesela. Ben kilise elemanları hiç nefret etmiyorum, yargılamıyorum. Çünkü kendim için bunu yapmıyorum. Ama yani bazı kişiler, bazı pastorlar çok büyük kilise yönetemiyor. Çünkü nefret ettiği kişi çok. Biz herkesi kendi bedeni gibi saymak gerekiyor. Kilise derken beden oluyor. O şekilde sevmek lazım. Ama öyle yapamıyorsa gerçekten büyük bir kilise yönetemiyor. Saul denen bir kişi İsa Mesih'i hiç görmedi. İsa Mesih'in sesini hiç duymadı. O yüzden İsa Mesih hakkında mesela küfür etmedi. İsa Mesih'in öğrencilerini zulmetti. O yüzden sokakta mesela söylüyor. İsa Mesih dedi ki ona, Saul, Saul, sen niçin beni zulmediyorsun diye söyledi. Ben zulmetmedim ki. Yani o yasacı olduğu için yasaya göre, yasaya aykırı olan kişileri yakalıyor ama kimseyi zulüm etmedi. Yani çünkü kendisi bu Tanrı'nın isteği olduğunu düşünüyor. O yüzden kimsin istiyor? Yani senin zulmettin İsa'yım diyor. Ben hiçbir zaman seni zulmetmedim. Neden zulmettin diyorsunuz? Benim sevdiğim kişiyi yakalıyorsanız beni yakalamış oluyorsunuz. Benim sevdiğim kişiyi öldürüyorsanız beni öldürmüş oluyor. Neden beni zulüm ediyorsunuz diye İsa Mesih söyledi ona. Şimdi yani bir kişiden nefret ettiysek mesela İsa Mesih diyecek, sen niçin beni zulüm ediyorsun diyecek. Ben ne zaman seni zulüm ettim diyebilir. Ben ondan nefret ettim, senden nefret etmedim diyebilir. Ama ben canımı vererek, kanımı dökerek onun günahını üstlendim ve kutsal ruhu gönderdim. Ben onu sevdim diyecek. Benim sevdiğim kişiyi zulüm ettin diyor. Yani neden zulmediyorsunuz diyecek. Yani bana zulmetmiş oluyorsunuz diyecek. Bugün yani imanı güzelmiş gibi davranarak yani gerçeğe aykırı olursa yani İsa'ya zulmeden kişi oluyor. Bazı insanlar kilisede yani hizmet ediyor, temizlik yapıyor. Çok güzel ama yani gençler mesela dolaşıyorsa sen dolaşma diyor, sen de temizlik yap. Ben meşgulüm derse yani ben de meşgulüm diyor. Ondan sonra çok sinirleniyor ve kızıyor ve nefret ediyor. Yani kimse ona temizlik yap dememedi ki. Temizlik yapıyor. Onlar da mesela temizlik yapmak isterse yapacak, yapmak istemese yapmayacaktır. Yani kendisi gibi temizlik yapmıyor diyor. Zulmediyor. Sen ne zaman, neden zulmediyorsun? Ben ona yani temizlik yapmıyor diye azarladım diyebilir ama İsa Mesih diyor ki yani onu azarlıyorsa beni azarlamış oluyorsunuz diyecek. Ben 12 yaşındayken beni kardeşim yani babam sağydı. Kardeşime küfür ettim ondan sonra babam beni çağırdı ondan sonra. Bana çok azarladı. Sen kardeşine ne dedin diye söyledi. Ben hatırlamıyorum dedim. Sen küfür ettin diyor. Sen küfür ettin yani küfür etme diyor. Ben de çok ağladım. Ben babamı seviyorum ama baba yani onu istemiyor. Onu anladıktan sonra artık kardeşime hiç küfür etmiyorum. Gerçekten öyle yaptım. Yani baba çok yani üzülmüş. Ben ortaokula girdiğim zaman Kore savaştan yani kaçak olanlar var. Onlar küfür ediyorlar. Mesela insanlara köpek diye küfür ediyorlardı. Yani ben de çok korktum. Korkunçuydu. Ama günümüzde kendi kardeşlere mesela köpek diyorlar. O zaman yani kendi babası, annesi de yani köpek oluyor. Yani bu şekilde yani biz çok değişti. O yüzden yani sözünü iyice kontrol etmek lazım. Ağzını çok iyice kontrol etmek lazım ki bu çok kusar oluyor diye Yakup kitabında anlatıyor. Yani konuşurken hata yaparsa her ne kadar imanı güzel derse de bu boş oluyor. O yüzden sen Rabbi bekliyorsanız biraz konuşurken dikkat etmek lazım. Hata yapmamak gerekiyor. Senin sözünden dolayı yargılanabilir, senin sözünden dolayı kurtulabilirsiniz diye kutsal kitapta yazılıyor. Yani Rabbi öven yani o şekerli su aynı anda kardeşlerini küfür eden acı bir su beraber yani çıkarsa olur mu? Geçmişte mesela Kore Hristiyanlık'taki çok büyük bir adamlarla yemek yiyerek sohbet ettim. Yani benim gibi çok zulmedilen bir kişi vardı. O kişi üzerinde yani sohbet yani konuşuyordu. O ne konuda yanlışlık yapmış? Araksal olarak yanlış bir şey yapmış mı? Çünkü yani bas verdiği zaman sadece müstelin diyormuş. Ve ondan sonra o kilise çok büyümüş. Ve o kilisesinin mezhepte birçok kilise çoğalmış. Onlar sadece müstelin diye ısrar ediyor. O ise tarikatmış. Ben çok üzüldüm. Araksa olarak mesela etik olarak acaba hata var mı onun? Hayır yok diyor. Sadece müstelin dediği için tarikatmış. Ben 60 yılındayken İsa diye çağırdığı için mesela tarikat diyorlar. Ondan sonra amin amin yani dediği için tarikat diyorlar. Ondan sonra Halleluya dediği için tarikat diyor. Yani Kore'de tarikat çok var. O yüzden o an ben bu kişiler tarafından tarikat diye yani bu kişiler yani herkese tarikat diyor. O yüzden yani İsa Mesih müstelein diyor. Ama çok müstelein dediği için tarikat diyormuş. Kore kilise bu kadar çok kötüye gidiyor. Yani siz gerçekten Rabbi zulüm etmemek lazım. Ben kimseye zulmetmedim diyebilirsiniz ama Tanrı'nın sevdiği kişiyi zulmediyorsanız ben siz mesela İsa'ya zulmetmiş oluyorsunuz. Hep beraber diyelim. Canım İsa'ya zulmetmeyelim. Canım İsa'ya zulmetmeyelim. Canım İsa'ya zulmetmeyelim. Asırla İsa'ya zulmetmemek lazım. Siz sözle olsa da yani eleştirmemek gerek kilise bazen yani bana uygun olmayabilir. Kain Abil'den nefret ettiği gibi. Abil Tanrı tarafından sevgi aldı ama yani kendi kurbanı Rabbi kabul edilmediği için nefret etti. Aynen bunun gibi bazı insanlar ben de yaşamak zor. Ama yani çok sunu yapıyor. Sunular çok yapıyor diye. Yani bu da yanlış diye. Sunu yapanları zulmedenler var. Ben yani kulakla işittiğim böyle insanlar hakkında. Yani diyor ki pastor yani bu konuda ayarlamak lazım diyor. Bazı insanlar mesela deli kutusunu kırıp yani o mesela o kutu çok değerliydi. 8.000 kişi yemek ısmarlayabilecek yani o çok büyük paraydı. O değerli taş mesela kutuyu kırıp parfümü döktü. Ondan sonra onu azarladı. İsa Mesih ne dedi? Onu bırak. O beni çok sevdi. Beni sevdiği için yani benden çok sevgi aldığı için beni çok seviyor diyor. Yani siz hiç bir zaman bana böyle davrandın mı? Yani Çetin abiyle yani ayağıma döktün mü? Yani diye. Ama bu kadın beni çok sevdi diyor. Biz Rabbi zulüm etmeyelim. Hep beraber kalkalım. Siz Rabbin önünde kalkın ve siz gerçekten Rabbin önünde cesaretli misiniz? Düşünün. Yani Rab bütün günahı üstlendi ama Rabbi zulmeden o günah Rab kendisi üstlenmiyor. Çünkü bu Tanrı'ya karşı çıkmış oluyor. Yani Tanrı'ya karşı çıkmak oluyor. O yüzden bütün günah Rab üstlendi. Yani Mesih günah üstleniyor. Bizim günahımızı üstleniyor. Bütün günah Rab üstleniyor. İsa Mesih'ten dolayı biz günahsız yaşıyoruz. Günahsızım diye ısrar ediyoruz. Ama zulmeden kişinin günah o üstlenmez. Siz yani hata yapıyorsunuz değil mi? Biz gerçekten birbirimizi sevmek gerekiyor. Teşvik etmek lazım. Birbirimizi teşvik etmek lazım. Yani mutlaka bir neden var diye yani başlamak gerekiyor ve teşvik etmek lazım. Canım İsa'yı zulüm etmeyelim diyelim. Canım İsa'yı cürüm etmeyelim. Canım İsa'yı cürüm etmeyelim. Canım İsa'yı cürüm etmeyelim. Kiliseyi zulüm ederek, kiliseyi yani bir kişiden şikayet etmek, kiliseyi zulüm etmek oluyor. Şimdi kutsal beni kontrol et. Ruhumu gerçekten kontrol et diye dua ederim. Kain yani ona yardım edecek kutsal olmadığı için sonuçta lanetlendi. Biz Kain gibi olmayalım. Gerçekten Kain gibi kardeşinden nefret etmeyelim. O yani kötü kişiye ait olduğu için kendi kardeşinden nefret etti diye kutsal kitap tanıklık ediyor. Kötü kişiye ait olduğu için diyor. Yani Rab mutlaka hesaplayacak. Adem kim yaptı? Hava kim yaptı? Yılan yaptı. Yılan kim yaptı diye yani Rab mutlaka sonuna kadar hesaplayacak. Şimdi kusurlu beni yönet diye hep beraber dua edelim.